Mutluluk. Zülfü Livaneli. 7. kaset 2. yüz. Sayfa 259. Dediği gibi de yaptı ama küçük kızın iri, yeşil ve nemli gözleri de aklından çıkmadı bir türlü. Ne acayip gözlerdi onlar öyle. Çocuksu, masum, şehvetli ve hilekar. Kaçamak bakışlarında hepsi bir aradaydı. Genç bedenlerin çağrısı. Ege Denizi'nin bu kaybolmuş koyundaki ilginç buluşmadan 10 gün kadar önce Cemal sabah erkenden Selahattin'le birlikte evden ayrılırken hayatında askerlik arkadaşı kadar iyi bir insan görmediğini ve bir daha da göremeyeceğini düşünmüştü. Onca iyilik yaptığı ve onu evinde konuk ettiği yetmiyormuş gibi başlarını sokacakları bir yerde bulmuş ve Cemal'i utandırmamaya gayret ederek cebine bir miktar para sokuştururken yardım falan ettiğimi sanma diye telaşla söylenmişti. Sadece 2 haftalık ücretini peşin ödüyorum. Bununla da kalmamış, arabasıyla onu Rahmanlı'ya kadar götürerek Meryem'i almasını sağlamıştı. Bütün teşekkürlerine biz silah arkadaşıyız, kim bilir kaç kere benim hayatımı kurtardın, lafı mı olur diye cevap veriyordu ama Selahattin artık Cemal'in gözüne bir askerlik arkadaşı olarak değil, babasından menkıbelerini çok dinlediği Selahattin'i Eyyubi gibi görünmekteydi. Bu devirde böyle adam olacak iş değil. Meryem'i aldıkları sırada Yakup evde yoktu. Bu yüzden aralarında herhangi bir vedalaşma olmadı. Ama zaten ikisi de konuşmadan birbirini anlamış ve bir karara varmışlardı. Susacaklardı. İki kardeş de susacaktı. Cemal iyice biliyordu ki Yakup onun Meryem konusundaki suçunu kimseye söylemeyecekti. Buna karşılık Cemal de Yakup'un İstanbul'unu anlatmayacaktı. Selahattin'in onları bindirdiği şehirler arası otobüste Cemal'in içi arkadaşına minnetle doluydu. O olmasa ne yapardı bilmiyordu. Çünkü Meryem'le hiçbir yerde barınması mümkün değildi. Selahattin de bunu bildiği için onları iyice uzağa Ege kıyılarına yollamıştı. Çeşme yakınlarındaki bir koyda balık çiftlikleri vardı ve sürekli orada kalan bekçi hasta bir yakını için 2 hafta izin istemişti. Belki de Cemal kızı alıp 2 haftayı bu gözlerden uzak köşede geçirir ve bir çare buluncaya kadar da durumu kurtarırdı. Sonrası Allah kerimdi. Yapacağı iş kolaydı aslında. Sabah akşam balıklara yem verecek ve bekçilik yapacaktı. Otobüs Ege'nin yeşillikler içindeki bakımlı yollarında hızla yol alırken Cemal şu son hafta ömrü boyunca yapmadığı kadar yolculuk yaptığını düşünüyordu. Irak sınırından kalkıp Yunanistan kıyılarına geliyordu. Emine'den öyle uzaktı ki onun beyazlığını, yumuşaklığını hayal bile edemiyordu artık. Hepsi yanındaki kız yüzündendi ve Cemal hayatı boyunca hiç kimseden, hatta dağda üstüne ateş açan gerillalardan bile bu kadar nefret etmemişti. Öfkesi o kadar derindi ki uyuklarken bile otobüs sallandığında kıza değmemek için tetikte duruyordu. Dünyada en çok nefret ettiği insandı. Selahattin ne derse desin, ölümü hak etmiş bir günahkardı. Ama gel gör ki anlı şanlı komando Cemal bunu yapamıyor, bu ufak kızı bir sinek gibi öldürmeyi beceremiyordu. Ne yapacağını bilemediği durumlarda içine gömüldüğü uykuyla uyanıklık arası durumda burnuna limon kolonyası kokusu geliyordu. Otobüsün çocuk yaştaki muavini sık sık limon kolonyası gezdiriyordu. Radyodan boğuk sesli bir arabesk şarkıcının feryatları yayılmaktaydı. Yanında oturan kız neydi? Bir fahişe mi? Bir günahkar mı? Zavallı bir mahluk mu? İdam mahkumu mu? Yoksa dünyayı tanımayan bir çocuk mu? Bu sorular her şeyi olduğu gibi kabul eden, geleneksel kalıplarla düşünen Cemal için çok karmaşıktı. İşin içinden çıkamıyor ve gittikçe batağa saplandığını hissediyordu. Otobüsün sarsıntıları içinde yine uykuya doğru kayarken son zamanlarda saf gelini hiç rüyasında göremediğini düşündü. Ne garip bir şeydi bu böyle. Onca sert ve acılı askerlik günlerinde 2 gecede bir rüyasına giren ve kendisini şeytan aldatmasına uğratarak iliklerine kadar zevkle titreten pembe tenli taze gelin artık kaybolmuştu. Yolculuğa çıktığından beri yoktu saf gelin. Cemal kızın kokusunu, tenini ve sıcaklığını içini yakan bir hasretle özlüyordu ama bu konuda elinden hiçbir şey gelmiyordu. İnsan rüyasındaki bir kıza nasıl kavuşabilirdi ki? Düşünde sen onu çağıramazdın, o istediği zaman gelirdi. Babasını hiç aklına getirmemeye çalışıyordu. Ona karşı yüzü yoktu. Emrini yerine getiremediği için ona ne mektup yazabilir, ne de evlerinde telefon bulunan akrabalarını arayarak bir haber yollayabilirdi. Kız işinden şu ya da bu şekilde kurtulunca olacaktı bütün bunlar, ama bu soruna da bir çare düşünemiyor, iradesiz bir biçimde ortalıkta sürüklenip duruyordu. Cam kenarına oturmuş, başını da dalgın dalgın cama yaslamış olan Meryem ise günlerdir bir heyecandan bir başka heyecana sürüklenmekten yorgun düşmüş, mecalsiz kalmıştı. Kolu kanadı kırılıyordu sanki. Trendeki gibi mi oluyordu nedir? Kanaması bitmişti. Allah razı olsun, sehrin verdiği orkid sayesinde bundan korkmuyordu artık. Bu icat çok işine yaramıştı. Kutudaki bağlar bu sefer onu idare etmişti. Gelecek ay ne yapacaktı ve bunları nereden bulacaktı? Seher eczanelerde satıldığını söylemişti ama nasıl alacaktı ki? Hem hangi parayla? Seher ne yapıyordu acaba? Kardeşi ölmüş müydü, yaşıyor muydu? Otobüsteki kadınların, çok yaşlı olanları hariç, hepsinin başı açıktı. Yalnız başlarının açık olmasıyla kalmıyordu. Genç kızlar kalçalarını ortaya çıkaran sıkı mı sıkı, daracık mavi pantolonlar giymişlerdi. Üstlerindeki pembe, beyaz, mavi, turuncu, kolsuz fanilalardan da göğüsleri fırlayacakmış gibi duruyordu. Bu fanilaların yakaları öyle açıktı ki biraz eğilseler göğüsleri görünecekti, ama hiçbiri buna aldırıyor gibi görünmüyordu. Kulaklarına küpe, bileklerine künye, boyunlarına incecik altın zincirler takmışlardı. Bu zincirlerin bazılarının ucunda kalp vardı. Herhalde sevgililerinin resimlerini koyuyorlardı içine. Son derece rahattılar. Yüksek sesle konuşuyor, gülüyor, kahkaha atıyorlardı. Hatta bir ikisi mola verilen yerlerde sigara içiyordu. Bu kızların yanında Meryem kendisini iyice düşkün ve zavallı hissetti. Nasıl hissetmesin ki? Nazi'nin evinde leğene basıp çitiliye çitiliye yıkadığı basma elbisesinin mavi çiçekleri daha da solmuş, bacaklarına dolanan uzun etekleri de yeniden çamurlanmıştı. Kara lastik pabuçlarını Rahmanlı'daki çeşme başında iyice yıkamasına ve ovalamasına rağmen çamurlar içinde eve dönene kadar yine kirlenmişlerdi. Nedense o lastik pabuçlara her baktığında kasabadan uğurlandığı o lanet olasıca gün aklına geliyordu. Belki de sürekli yere baktığı için gözü hep o çamurlu lastiklere takılı kalmıştı. Ayaklarındaki kalın çoraplar da iyice komik duruyordu, ama bunların hiçbiri kendisini başına bağladığı o yemeni kadar rahatsız etmiyordu şimdi. Neredeyse kaftanın ardında kalan o kasabada belki de göze batmıyordu bu yemeni. Buralarda ise kendisini aptal gibi hissetmesine yol açıyordu. Hava da giderek ısınmaktaydı. Kalın çorapların içinde ayaklarının terlediğini hissetti. Bu giysiler onu boğuyordu. Sağ tarafında pırıl pırıl, uçsuz bucaksız mavi bir deniz uzanıyordu. Arada bir geçtikleri kasabalarda, mola verdikleri benzin istasyonlarında, yol üstü lokantalarında gördüğü kızların kendisine benzemediğini görüyordu. Cemal onunla hiç konuşmuyor ve bir kedi yavrusu gibi oradan oraya taşıyıp duruyordu. Rahmanlı'daki evden sabah onu bir adamla birlikte otomobile bindirmişler, sonra garajlara getirmişlerdi. Zaten ömrü boyunca evle kavaklık arasında yaşadıktan sonra bir hafta içinde o kadar çok otobüs, garaj, istasyon, vapur, otomobil ve insan görmüştü ki artık hiçbir şey kendisini daha fazla şaşırtmıyordu. Yalnız ne olacağını bilmek istiyordu. Nereye gidiyorlardı böyle? İstanbul garajında otobüse bindikleri zaman memlekete geri gittiklerini sanmıştı, ama bir süre sonra şoförün yaptığı anonslardan ve yolcuların konuşmalarından bambaşka bir yere gittikleri izlenimini edinmişti. Türkiye'yi bilmezdi. Neresinin Güneydoğu, neresinin Karadeniz, neresinin Ege olduğu konusunda bir fikri yoktu. Sonradan kendi saflığına çok şaşırmakla birlikte İstanbul'un o tepenin arkasında olduğu fikri bile çocukluğunda kafasında yer etmişti. Biraz düşünse İstanbul'un o kadar yakın olamayacağını tahmin edebilir ya da öğrenebilirdi. Ama kimse kendisiyle konuşmadığı ve hayal dünyasına gömülü yaşadığı için gerçek ve düş ayrımı da fazla önemli değildi. Şeker Baba'nın mucizeleri ani bir rüzgarla hepsi birden göğe uçan Ermeniler, ünlü Ermeni kanuncusu Bogos çalarken tellere konup gözyaşı döken bülbüller gibi bir sürü hayalle doluydu kafası. Ne de olsa uğursuz bir kızdı Meryem. Anasının kız kardeşine anlattığı rüyadan itibaren uğursuzluğu ortaya çıkmış, daha sonra annesinin ölümüne sebep olmuş ve ailesinin başına bir sürü felaket getirmiş bir uğursuz kız. Bu yüzden çocukluk arkadaşları bile biraz akılları erince onunla konuşmayı, oynamayı kesmişler ve onu yalnız başına bırakmışlardı. Hem kimse de bu uğursuz kızı ailesine sokmak istememiş ve böylece evlenme umutları sönüp gitmişti. Ev işlerinden vakit buldukça kavaklıkta hayal kurarak yıllarını geçiren bir kız da ancak bu kadar bilebilirdi her şeyi. Çok cahilim diye sızlandı kendi kendine. Çok cahilim. Kim bilir bu kızlar ne çok şey biliyorlardır. Ama kendini üzüntüye kaptırmadı. Doğumundan itibaren bu kadar üstüne gelinmiş olan kızın geliştirdiği kendini koruma içgüdüsü kötü anıları hemen kovuyordu kafasından. Kasabada başına gelen kötülükleri ve kendisine yapılan zulümleri düşünmediği gibi viyadükte yaşadığı korku da geride kalmıştı. Düşünceleri o güne dönmüyor ve içindeki bilinmez bir güç o noktayı karartıyordu. Bu kötü anılar içinde arada bir aklına gelen tek şey teyzesinin onu kapıda ağlatması ve kasabanın balçık sokağında yürürken duyduğu utançtı. Bunu da çamurları kurumuş pabuçlar hatırlatıyor olmalıydı. Meryem bunların hepsini bir çırpıda unutmaya ve yepyeni bir hayata başlamaya hazır durumdaydı. Ve bununla ilgili hayal kurmak istiyordu ama geleceğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordu ki bunları yapabilsin. Cemal ağzını açıp da tek söz etmiyor, nereye gittiklerini bile söylemiyordu. Yoksa başka bir yerde mi öldürmeye götürüyordu kendisini? Köprüde yarım bıraktığı işi deniz kıyısında mı tamamlayacaktı? Ama nedense Meryem bunun doğru olmadığını hissediyordu. Artık Cemal'in kendisini öldüremeyeceğinden emindi. Onu yarım köprüde ahmak ıslatan yağmur altında iki büklüm olmuş, ezilmiş, utanç içinde gördüğü anda bunu kesinlikle anlamıştı. Bu iş kapanmıştı artık. Ama acaba öyle miydi? Arada bir de kafasına bu zehirli sorular doluşuyordu. Meryem bir yandan da İnsanın iyi şeylere ne çabuk alıştığına hayret ediyordu. Bir haftadan beri erkeklerin içinde yemek yiyor, su içiyor ve artık bundan hiç utanmıyordu. Oysa genç kızlığa adım attığı günden beri öğrendiği şey, erkeklerin yanında yemek yenilemeyeceği, su içilemeyeceği, helaya gidilemeyeceği, hatta konuşulamayacağıydı. Oysa şimdi yol üstü lokantalarında Cemal'le karşılıklı oturup hiç konuşmadan çorba içiyorlardı. Hem de onca insanın içinde. Daha sonra Cemal benzin istasyonunun yanındaki erkekler helasına gittiğinde kendisi de hiç utanmadan kadınlar bölümüne giriveriyordu. Sanki ömrü boyunca böyle yaşamıştı. Bir de şu kafasındaki Yemeni'yi sıyırabilse ne iyi olacaktı ama buna cesaret edemiyordu. Cemal belki o balta gibi eliyle yüzüne iki tokat indirir ve öteki yanağını da morartırdı bu sefer. Hem de daha bir yanağının morartısı geçmemişken. Böyle deniz kıyısından gide gide kentler, kasabalar, yazlık evler geçe geçe sonunda inecekleri kıyı kasabasına geldiler. Pırıl pırıl bir yerdi burası ve çevredeki kızlar artık Meryem'in ağzını açık bırakacak derecede çıplaklaşmıştı. Kimi mayoyla dolaşıyordu, kimi şortla. Güneşten esmerleşmiş bacaklarını çıplak bırakan ve kalçalarında biten şortlarla özgürce saldıkları saçlarını rüzgarda savura savura gururla kadınlıklarından hiç utanmadan yürüyorlardı. Meryem bu kızlara hayran kaldı ve belki de ömründe ilk kez genç erkeklere alıcı gözüyle bakabildi. Onların ince gövdelerini, güzel gülüşlerini, kollarını kızların omzuna atışlarını, Coca-Cola şişesini başlarına dikmelerini, çıplak ve güneş yağını kollarındaki adaleleri, çevik ve kıvrak hareketlerini kaş altından süzüyor ve hayran kalıyordu. Kasabada böyle bir şeye asla cesaret edemez, aklından bile geçiremezdi ama zaten oradaki erkekler bu çocuklara benzemiyorlardı. Bambaşka bir dünyaya gözlerini açmıştı Meryem ve bu dünya kendi tanıdığından tamamen farklıydı. Bahar gününün kokuları yanlarından geçen genç insanlardan gelen parfüm ve güneş yağı kokularına karışmıştı. Köşede kızlı erkekli bir grup dondurma yiyor ve bazen de gülerek birbirlerinin ellerindeki külahları yalıyorlardı. Meryem o anda kendisini o partal giysilere ve lastik pabuçlara rağmen bir dişi olarak hissetti, o oğlanların yanına gitmek istiyordu. İşin tuhafı bundan hiç utanmaması ve sanki dünyanın en normal duygusuymuş gibi benimsemesiydi. Genç ve sağlıklı bedeni o genç erkeklerin çıplak gövdelerine yakın olmak ihtiyacıyla sarsılmıştı. O güne kadar sadece uğursuz ve aptal olduğu söylenen ve dişiliğinden dolayı doğuştan günahkar ilan edilen genç kız bu ayrı iklimlerdeki insanlar arasında değişmiş ve adını da tam koyamadığı baş döndürücü bahar tutkularına kapılmıştı. Artık bacaklarının arasındaki günah yeri bile o kadar korkunç gelmiyordu ona. Çünkü belli ki bu kızlar ondan hiç utanmıyorlardı. Ne yazık ki Meryem'in bu insanlar arasında kalma umutları da söndü. Çünkü adres sora sora kıyıdaki bir dükkanda buldukları adam onları alıp beyaz bir kayığa bindirdi. Arkadaki motoru pata pata çalıştırarak bu sıcak ve insanın gözlerini şaşırtacak kadar parlak günde pırıl pırıl kıyıları gözlemleyerek bir saate yakın başka bir yere doğru yol aldılar. Allah'tan Meryem göl alışkanlığından dolayı sudan korkmuyordu. Gerçi çocukluklarında suların içinde şapa şupa oynadıkları gölden çok farklıydı burası ama sonunda su suydu işte. Hem ilk akşam gördüğü İstanbul'un çılgın aşırılığından sonra hiçbir şey onu fazla şaşırtmıyordu. Meryem koydaki kulübeyi uzaktan gördüğünde pek bir şey anlamadı ama daha yaklaşır yaklaşmaz berbat bir yere geldikleri duygusu yerleşti içine. Aslında cennet gibi bir koya girmişlerdi ve denizin bittiği yerde zümrüt yeşili ağaçlar bağlıyordu. Ama kulübe pek haraptı. Kıyıya çıktıklarında ise kendini hüzünlü gözlerle çevreyi süzerken buldu. Pis, berbat ve kötü kötü kokan bir kulübeydi bu. Orasına burasına naylonlar gerilmiş, paslı tenekeler çakılmış, insanın başına değen tabanına kirli sepetler, zembiller asılmıştı. Köşedeki yatağa benzer şeyin üzerinde kirden asıl rengi görülemeyen, kahverengi mi sarı mı olduğu anlaşılamayan bir örtü seriliydi. Kendi evlerinde çivit atılmış çamaşır kazanlarının kaynamasına, içindeki çarşafların sakız gibi olana kadar çitilenmesine, eski tahtaların Arap sabunlarıyla gıcır gıcır olana kadar tellenip silinmesine alışık olan Meryem'in midesi bulandı. Kasabadakiler sadece evleri temizlemekle yetinmez, kendi vücutlarını da hamamın kaynar sularında keselerle, sabunlu liflerle ova ova bitap düşerlerdi. Böyle büyümüş olan Meryem, son haftalarda kirin, pisliğin içine batmıştı ve bu onu rahatsız ediyordu. Ayrıca nicedir bacaklarının arasında ve koltuk altlarında çıkan tüyleri de alamamış, böylece kasabadaki kadınların çok büyük günah dedikleri bir suçu da işlemişti. Onları getiren adam Cemal'e her şeyi inceden inceye anlatıp balıklara nasıl yem vereceğini, tehlikelerden nasıl koruyacağını öğrettikten sonra çekip gitti. Meryem o kulübede ne yapacaklarını, nasıl kalacaklarını anlayamıyordu. Arkada ormana doğru bir çukur açılmış ve etrafı kamışlarla çevrelenmişti. Kokusundan ve inip kalkan yeşil kanatlı sineklerden de anlaşılacağı gibi helaydı burası. Geldiklerinde akşam olmak üzereydi. Meryem deniz kıyısına oturdu ve önündeki koyun nefes kesici güzelliğine, karşı kıyıdaki çam ağaçlarına, insanı çıldırtacak boyutlara yükselen binbir çeşit bahar kokusuna kaptırdı kendini. Itır, yasemin, taflan, çam püreni kokuyordu ortalık. Suya yeşil çamların yansı düşüyordu ve pırıl pırıl denizin dibindeki parlak, rengarenk çakıl taşları, deniz kabukları, mücevherler gibi parlıyordu. Meryem bu yeşil, kırmızı, kahverengi, alacalı, mor, lacivert, sarı taşlardan gözünü alamıyordu. Belki yarın ayaklarını suya sokabilir ve göle girebildiği mutlu çocukluk günlerinde olduğu gibi tabanlarının altındaki kaygan zemini ve o müthiş serinliği hissedebilirdi. Cemal kulübede bir şeyler yapıyor, onu bunu çekiştiriyordu. Tahmin ettiğine göre gece Meryem'i o kulübeye koyacak, kendisi ise sıcak gecede dışarıda yıldızların altında yatacaktı. Meryem kıyıda sessizce ayağındaki lastik pabuçları ve kalın çorapları çıkardı, ayaklarını serin sularla yıkamanın bu kadar hoş olacağını tahmin bile edemezdi doğrusu. İçi ferahlamıştı. Sonra lastik pabuçları denizde yıkadı, çamurlarını akıttı, ıslak pabuçları tekrar ayağına geçirirken çorapları cebine soktu. Kendini hafiflemiş hissediyordu. Hava kararınca Cemal'in kulübedeki lüks lambasını yakmasıyla birlikte yüzlerce, binlerce kanatlı vız vız ederek Meryem'in kollarına, bacaklarına saldırdılar. Herhalde etini tatlı bulmuşlardı ki sürekli sokuyor, kanını emiyorlardı. Sivrisineklerin, tatarcıkların soktuğu yerler dayanılmaz bir şekilde kaşınıyor, şişiyordu. Meryem hiç durmadan kendisini dövmesine rağmen üstüne dalga dalga gelen bu sinek ordusuyla baş edemiyor, orasına burasına şaplaklar indirip duruyordu. Bir yandan da Cemal'in nasıl bu kadar sessiz ve sakin durabildiğini hayret etmekteydi. Cemal de kulübeyi görür görmez büyük bir düş kırıklığına uğramış ve o birkaç metrekarelik yere hapsolmuş durumda nasıl yaşayacaklarını merak etmişti. Ama geceleyin korkutucu bir hal alan ormandan ve üstüne gelen sineklerden Meryem kadar etkilenmiyor, hatta bunlar kendisine komando kampında arkadaşlarıyla birlikte gördüğü vahşi doğada hayatta kalma eğitimini hatırlattığı için hafif bir keyif bile alıyordu. Balıkları yemlemek için bindiği sandalda küreklere asıldığı ilk anda azgın Fırat suyunu, birbirine bağlanmış ve şişirilmiş koyun postlarıyla geçtiği o korkunç geceyi hatırladı. Karaya ayak basar basmaz kulübenin arkasındaki otların arasına kayıveren alacalı bir yılan görmüştü. O ıssız doğa parçasının yılan ve akrep kaynadığını tahmin etmek zor değildi. Kızı bunlara karşı korumak için önlemler düşünmeye başladı. Komando eğitiminin ve dağda geçen onca zamanın kendisine kazandırdığı deneyimleri bir bir gözden geçirdi ama sonra birden şaşarak farkına vardı ki kendisine öldürülmek üzere teslim edilmiş olan bir kızın hayatını kurtarmaya çalışıyor. Ne tuhaf işti bu. Kızı bu insanı kıt, Allah'ı bol yerde bir yılan soksa her şey kendiliğinden hallolur giderdi. Hesabını soran da bulunmazdı. Dur bakalım dedi kendi kendine. Dur bakalım ne olacak? Ama rafın üstünde bulduğu kükürt tozunu kızın yatacağı kulübenin çevresine dökmeyi de ihmal etmedi. Böylece hiçbir haşerat giremeyecekti içeriye. Bir iki gün sonra kokuyu duymaz oldular. Kulübeye alıştılar ama can sıkıntısından ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Cemal onunla hiç konuşmadığı için Meryem ağzını açamıyor ve akşama kadar o daracık kıyıda ayaklarını serin sulara uzatarak oturuyordu. Yapacak başka hiçbir şey yoktu. Cemal de eskiden yaptığı gibi hep uzanıyordu ama uyuyup uyumadığı belli değildi. Bazen de sandalı atlayıp uzaklaşıyor, karşı kıyıya geçiyordu. Bir seferinde birkaç saat gözden kayboldu. Bunu fırsat bilen Meryem hemen soyunup serin suya girdi, kulübede bulduğu sabunla saçlarını yıkadı, kaşımaktan yara yaptığı sinek ısırıklarını tuzlu sularla iyileştirmeye çalıştı. Sonra saçlarını özgürce omuzlarına dökerek güneşin altında kurumaya bıraktı. Bir yandan da Cemal'i gözlüyor, beni yeni yıkadığı yemenisini hemen takmak için elinin altında bulunduruyordu. İnsan, insanın zehrini alır. Akşamüstü ortalığı kaplayan koyu sisi yararak göl gibi durgun suyun üzerinde kayıkla ilerlerken Meryem yaklaştıkları teknenin su üstünde yükselen bir kuleye benzediğini gördü. Hiçbir şey kıpırdamıyordu ve sanki o tekne yüzen bir şey değildi de sağlam temellerini suya salmış beyaz bir kuleydi. Cemal ayakta ve yüzü tekneye dönük durumda kürek çekerken kayığı o kuleye yanaştırdı. Meryem alüminyum basamakları güçlükle tırmanarak tekneye çıkarken profesörün onu tutarak içeriye çektiğini hissetti ve ürperdi. Adam onu omzundan ve kolundan kavramıştı. Kabarık sakalı yüzüne sürtündü, nefesi içki kokuyordu. Cemal'le birlikte alışık olmadıkları bu yabancı ve steril ortamda kendilerine gösterilen yerlere oturdular. Profesör onlar gelmeden bir sofra hazırlamış, mumlar yakmış ve şarap soğutmuştu. Meryem sadece erkeklerle bir arada yemek yemekle kalmamış, şimdi de kendisine hizmet eden, yaptığı yemekleri tabağına dolduran bir adamla karşılaşmıştı. Hem de şehirli, okumuş yazmış, üniversite hocası ve yaşlı başlı bir adamla. Bu yüzden oturduğu sandalyede huzursuzca kıpırdandı, adam eğilip tabağına yemek koyarken ne yapacağını bilemedi, gözlerini başka yerlere kaydırdı. bir iki anlamsız ses çıktı ağzından. Ömründe ilk kez yemek yapan ve hizmet eden bir adam görmenin şaşkınlığıyla tabağına ne konulduğunu bile anlayamadı. Meryem kadar olmasa da Cemal de şaşkındı. Profesör niye onları ısrarla yemeğe çağırmıştı anlamıyordu. Böyle büyük bir adam onlarla niye arkadaşlık etmek istesindi ki? Askerdeki komutanlarından bile daha önemli, daha büyük bir adamdı bu. Koskoca üniversite hocasıydı. Ayrıca babası yaşındaydı. Profesörün teklif ettiği şarabı büyük bir nefretle reddetti. Onun kendi kadehine şarap dolduruşunu da kaygılı gözlerle izledi. Daha önce hiç içki içilen bir masada oturmamıştı. Mübarek babasına bir kez daha ihanet ediyordu ve bu durum kezzap gibi içini yakıyordu Cemal'in. Ama yaşlı başlı profesöre de sesini çıkaramazdı. Herkesin günahı kendine diye düşündü. Büyülü koyda durgun ve karanlık bir suyun üstünde kıpırtısız duran teknede üçü de çok tuhaf bir sessizliğe gömüldüler. Hepsi durumun garipliğinin farkındaydı ama ne olup bittiğini anlayamıyorlardı. Karanlıkta ortalığı müthiş bir yasemin kokusu sardı. İnanılmayacak kadar hoş bir kokuydu bu. Neredeyse üstlerine başlarına yapışıyordu. Koku başlarını döndürdü, İsveç malı gaz lambasının sıcak ışığında hiç ses çıkarmadan yemeklerini yediler. Meryem ilk heyecanı geçince yediği şeyin çok lezzetli olduğunu kavrayabildi. Sucuk gibi bir şeydi ve günlerdir yemek zorunda kaldığı balıklardan kusacak hale geldiğinden ona olduğundan da lezzetli geliyordu. Profesörün onlara geldiği gün dışında hep Cemal'in tuttuğu küçük balıkları yemişler ve çiftlikteki çipuralarlı levreklere dokunmamışlardı. Çünkü onlar sermayeydi, kendilerine emanet edilmişti, yiyemezlerdi. Cemal her gün sandalla koya açılıyor ve saatlerce bekleyerek küçük balıklar tutuyordu. Meryem balık temizlemeyi beceremediği için balıkların iç organlarını boşaltma işini de Cemal yapıyordu. Daha sonra Meryem gönlü bulana bulana bu balıkları tavada kızartıyor ve iç organlarını yiyen vahşi kedilerin arsız bakışları altında sofrayı kuruyordu. Yemeklerini birkaç dakikada yiyip bitiriyorlardı. Ama teknedeki akşam yemeği değişikti. Kulübedeki pislikten sonra burası gözlerine cennet gibi görünüyordu. Her şey ne kadar da temiz, bakımlı ve özenliydi böyle. Profesör yemekten sonra onlara süslü bir kutudan çikolata ikram etti. Kendisi de durmadan değişik içkiler içiyordu. Dili hafifçe peltekleşmeye, hareketleri yavaşlamaya başlamıştı. Bu yüzden tabakları kaldırmak için doğrulduğunda sendeledi ve sakat bacağını biraz daha burktuğu için masaya tutunmak zorunda kaldı. Cemal hemen atılıp tuttu onu ve sofrayı kızın kaldıracağını söyledi. Bulaşıkları da yıkar, işi ne dedi. Meryem tabakları alıp biraz önce profesörün yemekleri getirdiği birkaç basamağa doğru gitti, aşağı indi. Burada küçük bir mutfak vardı. Çöpleri atacağı yeri ve musluğun mandalını bulmakta biraz zorlandıysa da hepsini çabucak halletti, tabakları yıkayıp kaldırdı. Keskin gözleri ve olağanüstü dikkati sayesinde her sorunu aşabiliyordu. Mutfakta duran bulaşık deterjanını bile kullanmayı ve tabakları mis gibi köpüklerle yıkamayı başarmıştı. Bu arada güvertede profesör Cemal'i sorguya çekiyor ve bu hiç konuşmayan delikanlının ağzından lafları kerpetenle sökerek durumu anlamaya çalışıyordu. İki genç insan alışık olmadıkları bu balık çiftliğinde ne arıyorlardı? Nereden gelmişlerdi? Neden dolayı buradalardı? Hangi rüzgar onları Ege kıyısındaki bu ıssız koya atmıştı? Kızla ilişkileri neydi? Bir süre sonra olanın ağzından bölük pörçük dökülen laflardan profesör durumu aşağı yukarı anlayabildiği sanısına kapıldı. Yine de oturmayan bir şeyler vardı. Amca çocukları olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlan kızdan hiç de sevgilisi gibi söz etmiyordu. Ama o zaman bu koyda ne işleri vardı? Herhalde delikanlı kızı kaçırmıştı ve buraya saklanmışlardı. Durumu söylemeye utanıyorlardı. Demek ki onlar da kendilerince bir değişim peşindeydiler. Bu arada profesörün aklına ilginç bir şey geldi. Acaba insan kendisinin hayatını değiştirirken başkalarının hayatına da hükmedebilir miydi? Ya da kendi hayatını başkalarının hayatını değiştirme yoluyla değiştirebilir miydi? Bu iki gencin kaderinde rol oynamak profesöre hiç bilinmedik bir oyuna dalma coşkusu veriyordu. Ayrıca oğlan gördüğü komando eğitimi sayesinde kendisine teknede çok yardımcı olabilirdi. Kız da şimdiden bulaşığa girmişti bile. Hem kızdan kendisine doğru ilginç, cazip ve baş döndürücü bir hava yayılıyordu. Tuhaf bir şekilde çekici buluyordu bu küçük kızı. Onun yüzüne göre çok ivri, yuvarlak, nemli ve hayretle açılmış gözlerinden ve çocuk kadın havasından çok hoşlanmıştı. Aksiyon bacağıyla beceremeyeceği birçok işi bu çocuklar yapabilirdi. Hem de böylece o koy senin, bu koy benim dolaşmaların yalnızlığından kurtulmuş olurdu. Annesinin bir sözü geldi aklına. İnsan insanın zehrini alır oğlum. İşin bir başka ilginç yönü de karşısına doğuluların çıkmış olmasıydı. Kendisi Doğu Anadolu'ya gidemiyordu ama kitabı için gerekli olan doğulu atmosfer bu gençlerle teknesine gelmişti. Profesör bunları düşünürken Cemal de kendi kaygılarına dalmıştı. İzne ayrılmış olan bekçi ertesi gün dönüyordu. O geldikten sonra kendilerine gerek kalmıyordu. Ayrıca ertesi akşam nerede yatacaklardı? Bekçi kızın kulübede kalmasına izin verecek miydi? Selahattin'in ona ancak bu kadar dostluk gösterdiğini kavruyordu. 2 haftalık bir yardım. Ondan sonra başının çaresine bak. Bunu söylemek istemişti. Haklıydı da. Hemen ertesi gün bir çare bulmak zorundaydı ama birisinin yardımı olmadan o kulübeden kıpırdayamazdı bile. Kıyıda bir kasabaya gitmeye kalksa kendisine yardım edecek, en azından tekneyi alıp götürecek birisi gerekliydi. Bu adamdan iş istesem mi diye düşündü. Teknede karın tokluğuna da olsa çalışırlardı. Profesör de bunlara iş teklif etsem, para da versem ne derler acaba diye geçiriyordu içinden. Bulaşıkları bitirip güverteye çıkan ve sessizce bir köşeye ilişen Meryem ise iç bayıltıcı yasemin kokuları arasında bu tekne ziyaretinin hiç bitmemesini diliyordu. Ne güzel, ne temiz, ne farklı bir yerdi burası. Kulübeye de benzemiyordu. Rahmanlı'daki gecekonduya da. Adam bugüne kadar tanıdığı bütün erkeklerden farklıydı. Kendisine saygı gösteriyor ve belki de ondan hoşlanıyordu. Hoşlandığını hissediyordu Meryem. Bundan emindi. Ağaçlara öz suların yürüdüğü, ortalığın delirtici kokulara gömüldüğü bu ilk yaz akşamlarında Meryem'in içini tarifsiz bir yaşama hasreti doldurur olmuştu. Yaşamak istiyordu. Eti yaşamak isteğiyle yanıyordu. 17 yaşının olanca hasretiyle bir bedene sarılmak ihtiyacı elini ayağını titretiyordu. O kokular sahildeki delikanlılar, dondurma yalayan yarı çıplak kızlar, delikanlıların ince yanık bedenleri, gülüşleri, bembeyaz düzgün dişleri, kulaklarındaki küpeleri, çapkın yüzlerine dökülen kahkülleri Meryem'in aklından hiç çıkmıyordu. Bu teknede ve adada da o dünyaya ait bir şeyler vardı. Kendisininkinden çok farklı, rahat, özgür, yaşam dolu, eğlenceli bir yer. Sisle birlikte nem iyice artmıştı ve çıldırtıcı yasemin kokusu neredeyse ciltlerinden içeri sızıyordu. Profesör İstanbullu Konstantin Kavafis'in dizesini hatırlamaya çalıştı. Yaseminler bir üst deri gibiydi ya da ona benzer bir şeydi işte. Şimdi bulanık zihniyle tam olarak hatırlayamıyordu. Zaten şiir de galiba bir bulanık anıyı anlatıyordu. Kavafis de tam olarak hatırlayamıyordu. O ıslak yasemin kokulu kıpırtısız gecede sessizce otururken üçü de bir karar verildiğini anladılar. Fazla söze gerek kalmamıştı. Yapılacak iş belliydi. Yine de profesör yerinden kalkmadan onları uğurlarken "Yarın çok erken gelmeyin," dedi. "Ama akşam üstüne de kalmayın. Gündüz gözü çıkalım bu koydan." Ertesi gün öğlene doğru pancar motor takılmış bir kayık bekçiyi getirdi. Göbekli, yüzü 3 günlük seyrek sakalla gölgelenmiş, kirli dişleri olan, duygusuz ve kaba bir adamdı bu. Onlarla da fazla ilgilenmedi. Hemen kulübesine girdi, yatağının üstüne oturdu, bir sigara yaktı. Artık Cemal'le Meryem'in orada yapacak işleri kalmamıştı. Adama rica edip sandalla kendilerini tekneye götürmesini istediler. Asık yüzünde ilk defa bir gülümseme görüldü. Belli ki istenmedik konukların o daracık kulübede başına bela olmasından korkuyordu. Onları hemen tekneye götürdü. Yelkenliğe çıktıklarında profesör daha yeni kalkıyordu. Meryem alışık bir tavırla mutfağa gidip ona çabucak bir kahve yaptı. Kendisine hiç sorulmadan önüne gelen bu kahve profesörü memnun etti. Garip bir kızdı bu. Anlayışlı, elini ayağına çabuk, yetenekli ve sokulgan. Profesör hareket etmeden önce yeni mürettebatına ilk gerekli bilgileri verdi. Önce can yeleklerini öğretti, sonra yangın tüplerini gösterdi. Basit olarak motordan söz etti. İleri geri hareketleri nasıl yaptıklarını anlattı. Sonra sıra iskotalara ve usturmaçalara geldi. Yanaştıkları zaman usturmaçaları nasıl atmaları gerektiğini tarif etti. Bu karmakarışık anlatım acemi mürettebat için çok zordu ama zaten kaptan da onların her şeyi bir anda öğrenmelerini beklemiyordu. Zamanla her şey yerli yerine otururdu nasılsa. Profesör Cemal'i lastik botla kıyıya yollayıp tekneyi ağaca bağlayan ipi çözdürdü. Sonra aksiyon bacağıyla ilerleyip demiri çekti ve motorla hafif hafif yol almaya başladılar. Gün ışığında bile koy o kadar kıvrımlıydı ki profesör karanlıkta oraları nasıl kazasız belasız atlatmış olduğunu hayret ediyordu. Bir yandan dümen kullanıyor, bir yandan da kendilerini oraya buraya çarpan, iplere dolanan, ayakları kayıp düşen acemi mürettebatına gülmekten yerlere yatarak komutlar yağdırıyordu. Bir süre sonra açık denize çıktılar. Koydaki sis ve nemli hava yükselen güneşin de etkisiyle yerini pırıl pırıl bir aydınlığa bırakmıştı. Kuzeybatıdan tatlı bir rüzgar esiyordu. Profesör yelkenleri açtı, motoru kapattı, tekne yan yattı ve keyifli bir hışırtıyla cam gibi suyun üzerinde kaymaya başladı. Meryem gözlerini kapatmış ve yüzünü okşayan rüzgara bırakmıştı kendini. İçine yayılan bu yeni ve hoş şeyler atmosferinin tadını çıkartıyordu. Kulübede sürüklendiği korkunç pislik duygusu açık denizin, rüzgarın ve berrak gökyüzünün etkisiyle tamamen silinmişti. Burnu döndükten sonra rüzgar karşıdan gelmeye başladı ve biraz daha kuvvetlendi. Kaptan dümen de yelkenleri yeni rüzgara göre ayarlamaya çalışıyordu. Cemal onun arkasındaydı. Meryem ise teknenin burnunda oturuyordu. O anda aklına bir çılgınlık geldi. Yeni hayatında adım adım ilerlemesini sağlayacak iradenin ilk büyük çıkışını yapacaktı ama korkuyordu. Hem de çok korkuyordu. Yine de içinden yükselen yakıcı bir yaşama arzusu onu bu çılgınlığı yapmaya itiyordu. Hafifçe yan dönerek arkaya iki adama göz attı ve onların kendisine bakmadığı bir anda çaktırmadan tek eliyle Yemenisinin arkasını gevşetti. Artık o bez parçası kafasını sıkmıyor ve her an biraz daha gevşeyen düğümünün etkisiyle rüzgarda çırpınıyordu. Yemeninin iyice bollaştığını hisseden Meryem dosdoğru önüne bakıyor ve heyecan içinde bekliyordu. Buralara hiç uymayan, hele bu teknede iyice göze batan o çirkin örtüyü kafasından çıkarmasının vakti gelmişti. Daha sonra sıra öbürlerine de gelirdi nasıl olsa. Mavi çiçekleri solmuş, bileklerine kadar inen pazen entarisi de hiç uymuyordu oraya. Neyse ki teknede ayakkabı giyilmediği için çirkin siyah lastikleri merdivenin orada bırakmıştı ama karaya çıktıklarında mecburen yine onları giyecekti. Bu arada güçlü rüzgar düğümü iyice çözülen yemeniyi başından alıp birden arkalara uçuruverdi. Meryem'in içi sevinç ve korkuyla doldu. Arkaya dönerek yüzünde yapmacık bir hayret anlatımıyla "Aa!" diye bağırdı. Rüzgar yemeniyi bir anda dümene yapıştırmıştı. Meryem korktu, başarısız olmuştu. Şimdi gidip yemeniyi alması ve başına sıkıca bağlaması gerekiyordu. İkinci kez aynı numarayı ise kimse yutmazdı. Cemal kaşlarını çatmış, olup biteni izliyordu. Bu arada dümendeki profesör önüne yapışmış ve rüzgarda çırpınmakta olan yemeniyi aldı ve sesini duyurmak için bağırarak "Bunu niye takıyorsun ki?" diye sordu. "Ne güzel saçların var, bırak hava alsınlar." Sonra Meryem'in şaşkın bakışları altında elindeki yemeniyi rüzgara bıraktı ve yemeni doğru denize uçtu. Önce yüzeyde dans eder gibi bir süre oynaştı, sonra ıslanarak suya battı. Meryem sevinçten gözlerini sımsıkı yumup "Allah'ım" dedi içinden, "Allah'ım." Turkuaz suda kayan tekne onu her saniye o melhus örtüden biraz daha uzaklaştırıyordu. Arkaya dönüp Cemal'le yüz yüze gelmeye cesareti yoktu ama artık bu iş hallolmuştu. Cemal koskoca, saçlı sakallı, dedeleri yaşındaki profesörün sözüne karşı çıkamazdı. Artık başı açık bir kızdı Meryem ve bunun verdiği sevinçle yüreği kanatlanıp uçacaktı neredeyse. Rüzgarda dağılan saçlarının verdiği zevkle çıplak ayaklarını köpüklere doğru uzattı ve denizi bıçak gibi yaran teknenin üstündeki o hoş ve büyüleyici kayma keyfine bıraktı kendini. İçinde belli belirsiz bir günah duygusu da uyanmamış değildi doğrusu. Çocukluğundan itibaren başörtmenin Allah'ın en önemli emirlerinden biri olduğu öğretilmişti. Demek ki şimdi Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyordu ama içine gömüldüğü mutluluk ve köpüren suların üstünde kayarken duyduğu huzur o kadar yoğundu ki buna pek de aldırmıyordu. Allah da beni sevmiyor zaten diye düşünüyordu. Herkese gösterdiği mucizeleri bana göstermiyor. Suyun üstünde kayarken çocukluğunda bahçede kurulu salıncakta volan vuruşu aklına geldi. Yıllardan beri ilk kez içi o çocukluk günlerindeki kadar hafiflemişti. Teknenin yardığı sulardan sıçrayan ak köpükler bacaklarını serinletiyordu. Neden sonra başucunda birisinin Meryem diye seslendiğini fark etti. Dönüp baktı, profesör ona kırmızı bir Coca-Cola kutusu uzatıyordu. Kutuyu alırken buz gibi olduğunu kavradı. Sonra profesör çok garip bir şey yaptı, gülümseyerek göz kırptı. Meryem dümene geçmiş olan Cemal'e baktı. Oğlanın heyecanla dümene yapıştığını ve hiçbir şey görecek durumda olmadığını anladı. O da profesöre göz kırptı. Böylece aralarındaki suç ortaklığının ilk işaret fişekleri atılmış oldu. Ama Meryem göz kırpmasının hemen ardından "Sağ ol dede" diyerek profesörü perişan etti. Profesörün aklına Karacaoğlan'ın çok sevdiği bir şiir geldi. Bir kız bana emmi dedi neyleyim. Ömründe ilk kez bir genç kız kendisine emmi de değil dede diyordu. Yaşı bu kızın dedesi olacak değil ancak babası olacak kadardı. Ama herhalde iyice uzayıp birbirine giren ak saçları ve sakalları yüzünden dede izlenimi bırakıyordu. Tekneye gelen çocuklar bir yandan kendisini çok yaşlı ve yıpranmış olarak hissetmesine yol açıyor, öte yandan da ona Yasemin kokulu bir gençlik coşkusu aşılıyorlardı. Bir kez daha insan insanın zehrini alır diye düşündü. İlk geceyi herkes yine nefes kesici bir güzelliği olan başka bir koyda demirlemiş olarak kamarasında geçirdi. Yelkenli'de 3 kamara olduğu için hiçbiri sıkıntı çekmediler. Ertesi sabah erkenden kalkıp güverteye çıkmış olan Cemal ve Meryem öğlene doğru kalkan profesörü görünce birdenbire müthiş bir şaşkınlığa uğradılar. Tekneye yabancı bir adamın bindiğini sandılar. Çünkü profesör o sabah 11'e doğru kalktığında eline makası almış ve göğsüne kadar inen gür sakalını kesmiş, sonra da kalan bölümü jiletiyle tıraş etmişti. Aynada kendisinin bile unutmaya başladığı sakalsız ve düzgün yüzünü görünce de şaşkınlık içinde kalmış, meğer hala gençmişim diye düşünmüştü. Sakalını kesince yüzü sanki incelmiş ve zarif hatlara kavuşmuştu. Yanakları düzgündü. Kamerasından çıkarken çocukların da bu işe çok şaşıracağını biliyor, John Dos Passos'un Manhattan Transfer romanındaki sahneyi yaşadığını düşünüyordu. Hani herkesin sakallı olduğu bir dönemi anlatan o güzel romanda adam eczanenin önünden geçerken yeni çıkmış jilet reklamındaki sinek kaydı tıraşlı adama özenerek bir takım alır, eve gelince banyoya kapanarak tıraş olur ve dışarı çıktığında çocukları "Aa, babama bak" diye onu yabancılarlar ya, işte aynen o durumu yaşayacaktı. Düşündüğü gibi de oldu. Cemal ile Meryem önce yabancı bir adamla karşılaştıklarını sanıp irkildiler ama durumu anladıktan sonra da profesörün ne kadar genç göründüğüne hayret ettiler. Meryem ona artık bir daha dede diye seslenmeyecekti. 7. kaset, 2. yüzün sonu.